Ayrım 2. Tarikat kuşatmasında Türkiye. Halidi Cehenneme. Rıza Zelyut. Sayfa 18. İnsanı Allah yapan sistem. Bu tarikatlar kitleleri kuşatarak yönlendirmek amacıyla egemen kesimler tarafından devreye sokuldular ama bu yapıların işlemesi için özel bir güce ihtiyaç vardı. Bu hareketin liderinin Allah'ın özellikleri donatılması, sıradan insanın gözünde çok büyük gösterilmesi gerekiyordu. Allahlaştırma dediğimiz bu süreç ağır ağır dokundu. Bunun içinde önce İslam peygamberi olan Hazreti Muhammed'in kutsallaştırılıp Allah'a özgü özelliklerle donatılması gerekiyordu. Üstüne üstlük Yahudilerin Musa'sı asasıyla denizi yarıyordu. Hristiyanların İsa'sı ise ölüleri bile canlandırıyordu. Müslümanların Muhammed'i bunlardan geri kalabilir miydi? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed olağanüstü bir varlık olarak değil, sade bir insan olarak tanıtılmıştır. Bu konudaki birkaç ayeti incelemek, sonradan yapılan Allahlaştırmanın tam bir sapkınlık olduğunu göstermek açısından önemlidir. De ki ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. Tanrınızın bir ve tek tanrı olduğu vahyolundu bana. Öyleyse artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koysun ve Rabbine özgü kullukta hiç kimseyi, hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. 18. Keyf 110. Ey peygamber, de ki Allah dilemedikçe kendime bir yarar sağlamak ya da kendimden bir zararı uzaklaştırmak benim elimde değil. Eğer insan kavrayışının ötesinde olanı bilseydim, muhakkak ki bahtiyarlık adına ne varsa ondan payıma daha çoğu düşerdi ve kötülük asla yaklaşamazdı bana. Ama ben sadece bir uyarıcıyım ve inanan bir topluma iyi haberler getiren bir müjdeci. 7. Araf 188. De ki, ey peygamber, ben size Allah'ın hazineleri bendedir demiyorum. Ne insan idrakini aşan şeyleri bildiğimi söylüyorum ve ne de size ben bir meleğim diyorum. Ben sadece bana vahyedileni yerine getiriyorum. De ki, hiç gören ile görmeyen bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? 6. Enam 50. Yukarıdaki ayetlerde Peygamber Muhammed mucize sahibi birisi gibi değil, iyi işler yapan bir kul yani insan olarak anlatılmaktadır. Zaten kendisi de şunları söylemiştir. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmede haddi aştıkları gibi beni övmede de siz de haddi aşmayın. Bilin ki ben sadece bir kulum, benim hakkımda Allah'ın kulu ve elçisidir deyin. Acemlerin birbirlerini tazim ederek ayağa kalktıkları gibi benim için ayağa kalkmayın. Çünkü ben kulun yediği gibi yemek yiyen, kulun oturduğu gibi oturan bir kulum. Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Durum buyken tarikat şeyhleri işin içine Yahudi kitaplarından aşırılan masallar da katarak Hazreti Muhammed'i ağır ağır Allahlaştırdılar. Sonra da kendilerini Hazreti Muhammed'in temsilcisi gibi göstererek Allahlaşmaya ortak oldular. Bugün tarikatçıların tümünün sahip çıktığı ve müritlerini etkilemek için anlattığı Hazreti Muhammed'le ilgili o mucizelerden bir bölümü onların anlatımıyla şöyledir. Uydurulan mucizeler, ayın ikiye bölünmesi. Muhammed aleyhisselam 52 yaşındayken Mekke'de Kureyş kafirlerinin elebaşıları yanına gelip "Peygamber isen ayı ikiye ayır" dediler. Muhammed aleyhisselam herkesin özellikle de tanıdıklarının ve akrabasının iman etmelerini çok istiyordu. Mübarek ellerini kaldırıp dua etti. Allahu Teala kabul edip ayı ikiye böldü. Yarısı bir dağın, diğer yarısı başka dağın üzerinde göründü. Kafirler Muhammed bize sihir yaptı dediler, iman etmediler. Miraç'a çıkma mucizesi. İnsanları etkilemek için yaratılan bu masal öyle büyütülmüştür ki sanki birileri Hazreti Muhammed'in yanındaymış da kameraya almış gibi bu Miraç işi de ayrıntılı biçimde anlatabilmektedir. Her anlatanın biraz daha büyüttüğü bu efsane onların anlatımına göre özetle şöyle cereyan etmiştir. Recep ayının 27. gecesi, Cenab-ı Hakk'ın daveti üzerine Cebrail aleyhisselamın rehberliğinde Peygamber Efendimiz Asem'e Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere, ilahi huzura yükselmiştir. Hazreti Peygamber Asem'e Mescid-i Haram'dan yani Mekke'den Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e ata benzer beyaz bir cennet bineği olan Burak'la geldi. Orada içlerinde Hazreti İsa, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim'in de aleyhisselam bulunduğu peygamberler topluluğu kendisini karşıladı. Hazreti Muhammed Asem bu peygamberlere imam olarak onlara iki rekat namaz kıldırdı. Bundan sonra Hazreti Cebrail Asem ile birlikte Sidretül Münteha'ya geldiler. Sidretül Münteha kökü 6. kat gökte ve gövdesi dalları 7. kat göğün üzerinde, gölgesiyle bütün gökleri ve cenneti gölgeleyen, yaprakları fil kulakları gibi, meyveleri küpler kadar olan bir ağaçtır. Cebrail Ase peygamberimizi Asem'e yukarı götüre götüre nihayet kaza ve kaderi yazan kalemlerin cızırtılarını işitecek kadar yüksek bir yere çıkardı. Peygamberimiz Asem cennetten yemyeşil bir refref yani ipek döşeğin birden ufku kapladığını gördü. Peygamberimiz Asem onun refrefin üzerine oturdu. Cebrail Asem peygamberimizden Asem ayrıldı. Peygamberimiz Asem aziz ve cebbar olan Rabbine yükseltilip yaklaştırıldı. Peygamberimiz Asem, yüce Rabbinin korkma ya Muhammed yaklaş buyruğunu işitmeye başladı. Nihayet hiçbir kimsenin hiçbir zaman erişememiş olduğu yakınlık makamına, ilahi kabule, ilahi ikram ve ihsana nail oldu. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Asem, ben yüce Rabbimi gördüm buyurmuştur. Peygamberimiz Asem, Cenab-ı Hakk'a hitaben bütün tahiyyeler, bütün mübarek şeyler, bütün salavat ve dualar ve bütün kelimat-ı tayyibe Allah'a mahsustur şeklinde hitap vermiştir. Bu selamın üzerine Cenab-ı Hak da Resulüne Asem, selam olsun sana ey peygamber şeklinde mukabelede bulunmuştur. Bunun üzerine Allah Resulü Asem de bize ve Allah'ın salih kullarına selam olsun şeklinde cevap vermiştir. Bu konuşmaya Sidretül Münteha'da tanık olan Cebrail Asem de Allah'ın şahitlik etmesini emretmesi üzerine Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim ve Muhammed'in Asem Allah'ın elçisi olduğuna da şehadet ederim diyerek şehadet etmiştir. Parmaklarından su akması. Muhammed aleyhisselam bazı gazalarında susuz kalındığı zaman mübarek elini bir kaptaki suya sokmuş, parmakları arasından su akarak suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır. Bazen 80, bazen 300, bazen 1500, Tebük gazasında ise 70 bin kimsenin hepsi ve hayvanları bu sudan içmişler ve kullanmışlardır. Mübarek elini sudan çıkarınca suyun akması durmuştur. Yemeğin çoğaltılması. Enes İbni Malik'ten. Resulullah Ebu Talha ile geldi ve ya Ümmü Süleym yanınızda ne varsa getir buyurdu. O da ekmekleri getirdi. Küçük bir yağ tulumuyla yağ sıkarak katık yaptı. Sonra Resulullah dua etti ve 10 kişi için izin ver dedi. Böyle böyle topluluk 70 yahut 80 kişiydi, herkes doydu, yemekte hiç eksilmedi. Yağmur yağdırması. Enes Rea şöyle demiştir. Resulullah zamanında Medine'de bir kıtlık oldu. Bir cuma günü Resulullah cumadayken bir adam geldi ve ya Resulullah atlarımız koyunlarımız helak oldu. Allah'a dua etseniz de bize yağmur verse dedi. Resulullah sehabe hemen ellerini açtı, dua etti. Gökyüzü açık iken birden rüzgar esti, bulutlar toplandı ve hemen yağmur yağdı. Evlerimize zor gittik. Hurma ağacının ağlaması. Cabir'den rivayet edilen bir hadis şöyledir. Resulullah cuma günleri bir hurma kütüğüne yaslanır, öyle hutbe verirdi. Ensardan bir kadın, "Ya Resulullah, size bir minber yaptırayım mı?" dedi. Resulullah, "isterseniz yaptırın." dedi. Resulullah'a minber yapıldı. Cuma olunca Peygamberimiz minbere çıkınca hurma kütüğü bir çocuk gibi ağladı. Resulullah minberden inip onu kucaklayınca sustu. Keçi etinin konuşması. Şam yolunda stratejik öneme sahip olan Hayber, hicretin 7. yılında, yani milattan sonra 628 fethedildi. Yahudiler peygamberimizi zehirleyerek öldürmeyi planladılar. Bu işi Sellam bin Mişkem'in karısı üstlendi. Kadın bir dişi keçiyi kızarttı ve Resulullah ile arkadaşlarına buyur etti. Resulullah çok sevdiği kürek kısmından bir lokma almıştı ki yutmadan arkadaşlarına, "Ellerinizi yemekten çekiniz. Şu kürek kemiği etin zehirlenmiş olduğunu bana haber verdi." buyurdu. Ölü kızla konuşması. Bir gün bir köylüyü imana davet etti. "Müslüman bir komşumun vefat etmiş kızını diriltirsen iman ederim." dedi. Mezarına gittiler. İsmini söyleyerek kızı çağırdı. Kabir içinden ses işitildi ve dışarı çıktı. "Dünyaya gelmek ister misin?" buyurdu. "Ya Resulallah, dünyaya gelmek istemem. Burada babamın evindekinden daha rahatım. Müslümanın ahireti dünyasından daha iyi." dedi. Köylü bunu görünce hemen imana geldi. Kör insanın gözünü açması. Tirmizi ve Nesai'nin Sünen kitaplarında diyor ki, İki gözü ama bir kimse gelip, "Ya Resulallah, Allahu Teala'ya dua et, gözlerim açılsın." dedi. Kusursuz bir abdest alıp sonra, "Ya Rabbi, sana yalvarıyorum, bu yüce peygamberi bana şefaatçi eyle, onun hürmetine duamı kabul et" duasını okumasını buyurdu. Adam abdest alıp dua etti, hemen gözleri açıldı. Bu duayı Müslümanlar her zaman okumuşlar ve maksatlarına kavuşmuşlardır. Hurmaları çoğaltması. Cabir bin Abdullah diyor ki, "Çok borcum vardı, Resulullah'a haber verdim. Bahçeme gelip hurma yığınının etrafında 3 kere dolaştı. Alacaklılarını çağır gelsinler." buyurdu. Her birine hakları verildi, yığından bir şey eksilmedi. Ağacın yürümesi konuşması. Bir sefer sırasında peygamberimizin yanına bir bedevi gelir. Peygamberimiz ona, "Nereye gidiyorsun?" diye sorar. O da, "Ailemin yanına." der. "Resulullah sehabe, ondan daha güzel bir hayır istemez misin?" buyurur. Adam, "Nedir o?" Peygamberimiz, "Allah'tan başka ilah olmadığına, onun eşi ve ortağı olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir." der. Bedevi ise, "Buna kanıt şahit nedir?" diye sorar. Peygamberimiz sehabe, "Vadi kenarındaki şu ağaçtır, git o ağaca, Resulullah seni çağırıyor." de. Bedevi anlatır, sonra ağaca işaret etti ve ağaç kökleriyle sürünerek geldi. Ve "Selam sana ey Allah'ın Resulü." dedi. Resulullah sehabe ağaca emretti ve ağaç yerine gitti. Putların yıkılması. Peygamber Efendimiz doğduğu zaman Kabe'deki putlar yüzüstü yıkılıyor, Kisra'nın sarayı çöküyor, 1000 yıldan beri Mecusilerin yanan ateşi sönüyor, bir de halkın mukaddes sayıp kuruyacağına asla ihtimal vermediği Save Gölü kuruyor. Ebu Bekir'in halife olacağını önceden bilmesi. Bir gün zevcesi Hafsa validemize, "Ebu Bekir ile baban ümmetimin idaresini ellerine alacaklardır." buyurdu. Bu sözde Hazreti Ebu Bekir'in ve Hafsa validemizin babası olan Hazreti Ömer'in halife olacaklarını müjdeledi. Çok uzaktaki olayları anında bilmesi. savaşta Rum İmparatoru'nun ordularıyla harp için Mute denilen yere asker gönderdiğinde sahabeden 3 emirin arka arkaya şehit olduklarını, kendisi Medine'de minber üzerindeyken yanındakilere haber verdi. Kuşun peygamberi yılandan koruması. Resulullah Efendimiz bir gün abdest alıp meslerinden birini giyip ikincisine mübarek elini uzatırken bir kuş geldi. Bu mesli kapıp havada silkti. İçinden bir yılan düştü. Sonra kuş mesli yere bıraktı. Bugünden sonra ayakkabı giyerken önce silkelemek sünnet oldu. Altını çoğaltması. Selman-ı Farisi köleyken Resulullah onu kurtarmak istedi. Bir gazada ganimet alınan yumurta kadar altını Selman'a radıyallahu teala anh verdiler. Selman Resulullah'a gelip bu gayet azdır, azat olmam için gereken 1600 gram çekmez dedi. Mübarek ellerini alıp tekrar Selman'a verdi. Bunu sahibine götür buyurdu. Yarısıyla efendisine olan borcunu ödedi, yarısı da Hazreti Selman'a kaldı. Kanının kutsal oluşu. Resulullah Efendimizin mübarek kanı diğer insanların kanı gibi değildir. Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Zübeyr, Resulullah'ın hacamat edilirken çıkan kanını içti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem darılmadı, hatta gülümseyerek artık cehennem ateşi seni yakmaz buyurdu. Artığını içenin iyileşmesi. Mübarek artığını içen Bereke isimli kadına da artık hiç karın ağrısı çekmezsin buyurdu. Sakalının kutsallığı. Halid bin Velid radıyallahu anhı sarığında taşıdığı bir sakalı şerif sebebiyle her savaşta zafer kazandı. Zamanla abartılan bu kutsamanın iki örneğini de Kadir-i Tarikatından aktarıyoruz. Işık saçması. Peygamberimizin sehabe aile bireyleri gece dikiş dikerken iğne yere düşmüştü. Mum ışığında arıyorlar bulamıyorlardı. O sırada Peygamberimiz sehabe gülerek içeri girdi. Mübarek ağzından dişlerinden bir nur fışkırdı. Ekvatorda Temmuz ayında kuşluk vakti güneşin en şiddetli yansıması gibi oldu. İğne derhal bulundu. Kızı Fatıma'nın kendinden sonra öleceğini bilmesi. Vefat ederken mübarek kızı Fatıma'ya akrabam arasında bana evvela kavuşan sen olacaksın buyurdu. 6 ay sonra Hazreti Fatıma vefat etti. Akrabasından ondan evvel kimse vefat etmedi. Torunu Hasan'ın Muaviye anlaşma yapacağını bilmesi. Mübarek kızı Fatıma'nın oğlu Hasan radıyallahu teala anhüma için bu oğlum çok hayırlıdır. Allahu Teala Müslümanlardan iki büyük ordunun sulh etmesine bunu sebep yapacaktır buyurdu. Büyük bir orduyla Muaviye'ye radıyallahu anh'ın karşı harp edeceği zaman fitneyi önlemek, Müslümanların kanının dökülmemesi için hakkı olan halifeliği Muaviye'ye radıyallahu anh teslim etti. Abbasi devletinin kurulacağına haber vermesi. Abdullah bin Abbas'ın annesine bakıp senin bir oğlun olacak, doğduğu zaman bana getir buyurdu. Çocuğu getirdiklerinde kulağına ezan ve ikamet okuyup mübarek ağzının suyundan ağzına sürdü. İsmini Abdullah koyup annesinin kucağına verdi. Halifelerin babasını al götür buyurdu. Hazreti Abbas bunu işitip gelip sorunca evet böyle söyledim. Bu çocuk halifelerin babasıdır. Onlar arasında Seffah, Mehdi ve İsa aleyhisselamla namaz kılan bir kimse bulunacaktır buyurdu. Abbasiye devletinin başına çok halifeler geldi. Bunların hepsi Abdullah bin Abbas'ın soyundan oldu. Emevi saltanatını kutsamak. Yukarıda bir bölümünü aktardığımız mucizeler incelendiğinde bunların aslında Sünni toplumun halife dediği İslam yöneticilerini yasallaştırmak için kullanıldığı anlaşılacaktır. Örneğin halkın oyuyla seçilen devlet başkanı, Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ın üstüne ordu çekip yürüyen, ondan yönetimi zorla alan Muaviye'nin bu isyanını haklı göstermek için bu olayı zamanında peygamberin dile getirdiği ileri sürülüyor. Böylece Emevi saltanatı kutsanmaktadır. Peygamberin en yakın arkadaşlarını kılıçtan geçiren Ebu Süfyan oğlu Muaviye'nin bu anlatımlarda radiyallahu anh diye yüceltilmesi de bunun bir kanıtıdır. Emevi saltanatı kutsanır da onu yıkan Abbasi soyu kutsanmaz mı? Onlar da uydurdukları bir mucizeyle Abbas oğullarının 750 yılında halife olacağını Hazreti Muhammed'e söyletirler. Ya Hazreti Muhammed'in tek çocuğu olan ve Hazreti Ali ile evlendirilen Fatıma ile ilgili mucize. Peygamber kendisinden sonra ilk onun öleceğini önceden söylemişmiş. Bu yalan da Hazreti Fatıma'nın Ebu Bekir'in halifeliğini tanımadığı için Ömer, yeğeni Kunfuz ve Allah'ın kılıcı Halid bin Velid tarafından dövülmesi ve bu sebeple bir süre sonra ölmesi trajedisinin üstünü örtmek için uydurulmuştur. Özetle İslam dini ve Hazreti Muhammed 1400 senedir yönetici tabakaların halk katmanlarını aldatarak yönetmek ve elbette ki sömürmek için kullandıkları bir araç haline getirilmiştir. Tarikatlar bu sömürünün en dar sokaklara inmiş halidir. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.